Şimdi dikkat edin. Eğer gelen bir arabaysa pamukların arasına yatarız. Fazla uzaklaşmamız gerekmez. Ondan sonra arasınlar da bulsunlar bizi. Her yeri karış karış aramaları gerek. Başınızı eğin yeter. Ne oldu sana Mule diye sordu George. Sen hiç böyle kaçıp saklanacak biri değildin. Daha sinsiydin. Mule yaklaşan ışıklara bakıyordu. Doğru dedi. Bir tilki kadar sinsiydim. Şimdi bir sansar kadar kurnazım. Bir şey avlarken sen avcısındır, güçlüsündür. Ama sonra avlanırsın. Bu farklıdır. O zaman sana bir şeyler olur. Artık güçlü değilsindir. Belki öfkelisindir ama güçlü değil. Ben de uzun bir zamandır avlanıyorum. Artık avcı değilim. Belki karanlıkta birini vururum ama gün ışığında kimsenin kafasına sopa indiremem. Bunu gizlemenin ne size ne de bana yararı var. İşte durum böyle. Sen gidip saklan dedi Jod. Bırak da Casey ile ben de şu adamla iki çift laf edelim. Işık artık iyice yaklaşmıştı. Bir an göğü aydınlatıyor, siliniyor sonra yeniden havaya sıçrıyordu. Üçü birden ışığı izlediler. Avlanmanın bir özelliği daha vardır dedi Mule. Bütün tehlikeli şeyleri düşünmen gerek. Eğer avcı sensen bunları düşünmez ve korkmazsın. Az önce söylediklerimi unutma. Eğer başın derdi girerse cezanı bitirmen için seni McAllister'a gönderirler. Haklısın dedi George. Bana böyle söylemişlerdi. Fakat burada yerde oturup dinlenip uyumaktan başka bir şey yapmıyoruz ki. Bu da başımıza dert açmaz herhalde. Bu kötü bir şey değil. Sarhoş olup ortalığı cehenneme çevirmiyoruz ya. Mule güldü. Görürsün. Bekle de araba gelsin. Belki de Willie Feely'dir. Willie şimdi şerif yardımcısı oldu. Ne yapıyorsunuz bu topraklarda diye soracak size. Siz de Willie'nin ne biçim bir herif olduğunu bildiğiniz için sana ne diyeceksiniz? O da kızıp defolun buradan yoksa sizi içeri atarım diyecek. Siz Feely'in öfkeye kapılıp korktuğu için sizi itip kakmasına izin vermeyeceksiniz. Ama o ortaya attığı blöfü sürdürmek zorundadır ve siz battıkça batarsınız. Pamukların arasına yatıp gizlenmek çok daha kolay. Bırakın arasınlar. Üstelik çok daha eğlencelidir. Çünkü onlar hırslarından köpürüp kimseyi bulamazlar. Sen de hallerine bakıp kahkahalarla gülersin. Ama Willy ile ya da başka bir patronla konuşursan, bir de kendini tutamayıp aklına geleni söylersen, tuttukları gibi McAllister'a gönderip 3 yıl içeri tıkarlar. Mantıklı konuşuyorsun dedi Jod. Söylediklerin hepsi doğru. Lanet olsun. İtilip kakılmaktan nefret ederim. Willy'nin yüzüne bir yumruk atmak içimi bayağı rahatlatırdı. Tüfeği var dedim Yüley. Şerif olduğu için rahatlıkla kullanabilir onu. O zaman ya o seni öldürecek ya da tüfeğini elinden alıp sen onu öldüreceksin. Hadi gel Tommy. Pamukların arasına saklanıp onları atlattığını söyleyebilirsin kendi kendine. Önemli olan da bu zaten. Işıklar iyice çoğalmış, motorun homurtusu işitilmeye başlamıştı. Gel Tommy, buradan uzaklaşmalıyız. 14-15 sıra geriye gidip saklanır onları seyrederiz. Tom ayağa kalktı. Haklısın dedi. Hiçbir şey kazandırmaz bu bana. Hadi gel öyleyse bu taraftan. Mully evin çevresini dolaşıp 40 metre ötedeki pamuk tarlasına daldı. Burası iyi dedi. Şimdi yatın yere. El feneriyle ortalığı ararlarsa başınızı eğmeniz yeterli. Çok eğlencelidir. Üç adam boylu boyunca yere uzanıp dirseklerine dayandılar. Birden Mully ayağa fırlayıp eve doğru koştu. Ve hemen geri dönüp ceketiyle ayakkabılarını yere attı. Sırf inatlarından alıp götürürlerdi dedi. Işıklar tepenin üstüne varıp eve çevrildi. Neden el fenerleriyle buraya gelip bizi aramıyorlar diye sordu Jod. Keşke bir sopam olsaydı. Mully kıkırdadı. Yok gelmezler. Sana sansar gibi kurnaz olduğumu söylemiştim. Willie bir gece bunu denedi. Ben de elime bir sopa alıp arkasından dolaştım. Kafasına indirdim sopayı. Gidip kendisine 5 kişinin saldırdığını söylemiş. Araba evin yanında durdu ve farlarını yaktı. Başınızı eğin dedim Mully. Soğuk beyaz ışık başlarının üstünden geçip tarlaları taradı. Saklanan adamlar herhangi bir hareket göremiyorlardı ama araba kapısının çarptığını ve 2 kişinin konuştuğunu işittiler. Işığın önünde durmaya korkuyor diye fısıldadı Mully. Bir iki kere ışıkları ateş ettim. Onun için Willie ayağına denk alıyor. Bu gece yanına birini daha almış. Tahtaların üstünde birilerinin yürüdüğünü işittiler. Sonra evin içinden gelen ışığı gördüler. Ev ateşi değil mi diye fısıldadı Mully. Nasıl olsa nereden geldiğini göremezler. Bu onları biraz düşündürür. Hadi durma dedi Jod. Yapma diye fısıldadı Casey. Hiçbir yararı olmaz. Etkisi olacak bir şey yapmalıyız. Evin yanından sesler geldi. Ateşi söndürüyorlar diye fısıldadı Mully. Üstüne toz atıyorlar. Arabanın kapıları çarptı, motor çalıştı, farlar ortalığı yeniden aydınlattı. Eğin başınızı dedi Mully. Başlarını eğdiler, farlar üstlerinden geçti. Pamuk tarlasını 2 kez taradı. Araba hareket edip tepenin üstünde görünmez oldu. Mully doğruldu. Willie bu numarayı hep yapar. Gitmeden önce bu son taramayı hiç aksatmaz. Öyle sık yapıyor ki ne zaman yapacağını kesinlikle kestirebiliyorum. Ama o hala bunu kurnazca bir numara sanıyor. Belki evin içinde birilerini bırakmışlardır. Ayağa kalkar kalkmaz yakalarlar bizi dedi Casey. Belki siz burada bekleyin. Bu oyunu bilirim ben. Sessizce uzaklaştı. Yalnızca ayaklarının altında toprağın çatırtısı geldi kulaklarına. Yere yatmış, bekleyen iki adam onu duymaya çalıştılar. Ama o uzaklaşmıştı bile. Hemen sonra evin içinden seslendi. Kimseyi bırakmamışlar, gelin. Casey ile Jod ayağa kalkıp evin karanlık gölgesine doğru yürüdüler. Mülih sönen ateşten tüten tozlu dumanın yanında karşıladı onları. Zaten kimseyi bırakmış olacaklarını sanmamıştım, dedi gururla. Willie'nin kafasına vuran, farlara ateş eden bana karşı dikkatli olmaları gerek. Kim olduğumu kesinlikle bilmiyorlar. Beni yakalamalarına izin vermeyeceğim. Hiçbir evin yakınında yatmam. Eğer siz de benimle gelmek istiyorsanız kimsenin üstünüze basmayacağı bir yer gösterebilirim. Düş öne, dedi Jod. Biz arkandan geliyoruz. Bizim ihtiyarın topraklarında saklanacağım hiç aklıma gelmezdi. Molly tarlaların içinden yürümeye başladı. Jod'la Casey de onu izlediler. Yürürken pamuk fidanlarını tekmeliyorlardı. Daha çok saklanacaksınız, dedi Molly. Tek sıra halinde yürüyorlardı. Bir su başına gelip kıyı boyunca ilerlediler. Nereye gittiğimizi şimdi anladım, diye bağırdı Jod. Kıyıdaki mağaraya mı gidiyoruz? Doğru. Nereden bildin? Onu ben bulmuştum, dedi Jod. Kardeşim Noah ile birlikte bulmuştuk. Altın arıyoruz diyorduk ama her çocuğun yaptığı gibi saklanacak bir mağara arıyorduk. Dimdik kıyı artık başlarının üstünde yükseliyordu. Çok yakında olmalı, dedi Jod. Aklımda öyle kalmış. Çalılara gizledim mağarayı, dedi Mülli. Kimse bulamaz onu. Derinin yatağı düzleşmişti. Kumluğa gelmişlerdi. Jod temiz kumların üstüne oturdu. Ben mağarada uyumam, dedi. Burada yatacağım. Ceketini kıvırıp başının altına koydu. Mülli mağaranın ağzındaki çalıları kenara çekip içeri girdi. Burasını çok severim, diye seslendi. Kendimi emniyette hissediyorum. Jim Casey kumların üstüne Jod'un yanına oturdu. Biraz uyu, dedi Jod. Gün doğarken John amcalara doğru yola çıkarız. Uyuyamam, dedi Casey. Bugün olanları aklıma almıyor. Bacaklarını kendine doğru çekip kollarını dizlerine doladı. Başını arkaya atıp yıldızlara baktı. Jod kolunu başının altına koyup esnedi. Konuşmadılar. Toprağın, deliklerin, oyukların, çalılıkların aceleci yaşamı yavaş yavaş başladı. Tarla fareleri kıpırdandı, tavşanlar çalılara sıçradı ve kanatlı avcılar sessiz uçuşlarına başladı. 7. Bölüm. Kasabalar, kasabaların dışı, tarlalar, boş arsalar, kullanılmış araba galerileri, araba mezarlıkları, garajlar şu ilanlarla doluydu. Kullanılmış arabalar. İyi durumda kullanılmış arabalar. Ucuz ulaşım. 3 treyler. Temiz 27 Ford. Elden geçirilmiş arabalar. Garantili arabalar. Bedava radyo. Bedava 2 bidon benzinli araba. İçeri girip bakın. Kullanılmış arabalar. Masrafsız arabalar. Bir parça toprak ve içine ancak bir yazı masası, bir sandalye ve mavi kaplı bir kitabın sığdığı bir kulübe. Köşesi kıvrık, toplu iğnelerle tutturulmuş tomar tomar sözleşme. Düzenle üst üste yığılmış bir sürü boş kağıt, dolma kalem. Mürekkebini koymayı unutma, devamlı işlet. Kalem yazmadığı için bir satış kaçırıldı. Bu orospu çocukları alıcı değil. Her galeride vardır onlar. Öylece bakarlar. Bütün vakitlerini arabaları seyretmekle geçirirler. Araba almak istemiyorlar, yalnızca vaktini alıyorlar. Harcadığım vakit umurlarında bile değil. Şuradaki iki kişi, hayır çocuklu olanlar. Onları arabaya bindir. 200'den başlayıp yavaş yavaş aşağı in. 125'e anlaşır gibi görünüyorlar. Gezdir onları. Külüstürlerden birini ver onlara. Kazıklı onları. Vaktimizi aldılar. Araba sahiplerinin kolları sıvanmış. Temiz, düzenli satıcılar, zayıf bir nokta arayan küçük, dikkatli gözler. Kadının yüzüne bak. Kadın beğenirse yaşlı adamı kandırırız. Cadillac'la başla. Sonra onları yavaş yavaş 26 Buick'e götürürsün. Ama Buick'le başlarsan doğru Ford'a giderler. Kollarını sıva da işe başla. Hep burada duracak değiller ya. Ben şu 25 Dodge'daki deliği tıkarken sen onlara neşe göster. Hazır olursa sana bir hay mi veririm. Sizin istediğiniz bir yerden bir yere gitmek değil mi? Size yalan yok. Elbette döşemeler kumaştan, yastıklar rahat. Dizi dizi otomobiller, paslı burunları öne dönük, lastikler patlak. Yan yana park edilmişler. Yakından görebilmek için içine girmek ister miydiniz? Hay hay, ne zahmeti, şimdi sıradan çıkartırım onu. Mecbur et onları, bırak vaktini alsınlar. Ama vaktini aldıklarını unutturma onları. Genellikle insanlar iyi yüreklidir, sana eziyet etmek istemezler. Bırak yorsunlar seni, sonra onları kazıklarsın. Dizi dizi otomobiller, T modeller, uzun kuyruklar, gıcır gıcır lastikler, eskimiş şeritler, Buick'ler, Nash'ler, DeSoto'lar. Evet efendim, 22 Dodge, Dodge'un yaptığı en iyi otomobil. Hiç eskimez, düşük kompresyon. Yüksek kompresyon bir zamanlar iyi müşteri buldu ama metal uzun süre dayanamıyor buna. Plymouth'lar, Rocknest'ler, Star'lar. Hey, şu Epperson'da nereden çıktı? Nuh'un gemisinden mi? Bir Chalmers'e bir Chandler. Yıllardır yapmıyorlar onları. Biz burada araba değil hurda satıyoruz. Allah kahretsin ama bu külüstürleri almak zorundayım. 25-30 kağıtlıktan başka bir şey istemiyorum. Onları 50'ye 75'e satarım. Fena kâr değil. Yeni arabadan ne kazanıyorsun ki? Külüstür al. Alır almaz satıyorum. 250'nin üstünde hiç araba yok.
Jim, şu kaldırımdaki yaşlı herifi yakala.
Eliyle ayağı arasındaki farkı bilecek hali yok. Ona şu Epperson'ı kakalamaya çalış. Hey, nerede o Epperson? Satıldı mı? Başka külüstür bulamazsak satacak bir şeyimiz kalmayacak. Kırmızı beyaz, kırmızı mavi bayraklar, kaldırımın üstüne dizilmiş, kullanılmış arabalar. İyi durumda kullanılmış arabalar. Bugünün yıldızı, işte sahnede. Asla satmayacaksın onu. Millet onu görmek için içeri giriyor. Eğer onu bu fiyata satarsak 5 para kazanamayız. Az önce satıldığını söyle. Yedek bataryayı çıkarmayı unutma, eskileri koy. Tanrım, bu kadar para karşılığında ne almayı bekliyorlar yani? Kolları sıva, yap numaranı da sat şunu. Sonsuza dek sürmez bu. Elimde yeterince külüstür olsa 6 ayda emekli olurdum. Dinleyeceğim. Çevi'nin arkasına duydum. Patlayacak gibi ses çıkartıyor. Biraz talaş tıka. Vitesleri de koy bir parça. Onu 35 dolara okutmalıyız. O namussuz beni iyi uyuttu bu işte. 10 verdim ama 15 istedi. Sonra da bütün aletleri alıp gitti. Yüce Tanrım. Keşke elimde 500 külüstür olsaydı. Fazla dayanmaz bunlar. Lastikleri mi beğenmedi? Söyle ona içinde binlikler var. 1,5 dolar indirim yap. Bahçe duvarının dibine yığılmış paslı kalıntılar, küme küme enkazlar, çamurluklar, yerde yatan kocaman yağlı parçalar ve silindirlerin arasında çıkmış otlar. Yılan gibi öbek öbek duran fren çubukları, egzoz boruları, yağ, benzin. Bak bakalım çatlak olmayan bir buji bulabilecek misin? Ey Tanrım, 100 dolardan ucuza 50 treyler bulsam bu işi bırakırdım. Neden tekmeliyor? Söyle ona biz araba satıyoruz. Ama onun güzel hatırı için sağına soluna tekme attırmayız. Böylesi daha iyi. Tekmeletme. Niyet yok mu diyorsun? Öyleyse at dışarı. Bir türlü kararını veremeyecek bir adamla uğraşmaktan çok daha fazla işimiz var. Graham'in ön tekerleğini çıkar. Şu onarımını yaptığımızın arkasını çevir. Gerisi güzel görünüyor. Her şeye bir göz atmak gerek. Elbette. O koca yığında daha 50 bin var. İçine bol bol yağ koy. Hoşça kal. İyi şanslar. Araba mı istiyorsunuz? Ne tür bir şey düşünmüştünüz? Bakın bakalım hoşunuza giden var mı? Ben susuyorum. Nasıl iyi bir şey ister misiniz? Karınız o lasele bakarken siz böyle buyurun. Demek lasel istemiyorsunuz. Yatak ses yapıyor. Fazla benzin yakıyor. 1,24 Lincoln'ümüz var. İşte araba diye buna denir. Evladiyelik istersen kamyon yap. Paslı metallerin üstünde kızgın güneş, yerde benzin, arabaya ihtiyacı olan insanlar şaşkın şaşkın geziniyorlar. Ayakkabılarınızı silin. Arabaya dayanmayın. Kirli bir arabaya nasıl satın alırsınız? Kaç para eder? Çocuklara dikkat et. Acaba bu kaça? Soralım. Sormak da parayla değil ya. Sorabiliriz değil mi? 75'in üstünde 1 sent fazla vermem. Yoksa Kaliforniya'ya gidecek paramız kalmaz. Tanrım, ne olur 100 tane külüstürüm olsaydı. Yürüyüp yürümemeleri önemli değil. Kullanılmış çürümüş lastikler üst üste konmuşlar. Kırmızı, kırmızı gri tüpler sucuk gibi asılmış. Lastik yaması mı? Radyatör temizleyicisi. Bu küçük kapı benzin deponuza atın 1 litre ve 2 kilometre fazla yapın. Şöyle bir sürün yeter. 50 sente yeni bir renk elde ediyorsunuz. Silecek, volan, conta. Belki subaptandır. Yeni bir subap takın. 10 sente ne değeri var ki? Pekala Joe, sen onları yumuşatıp buraya gönder. Ben onlarla uğraşırım. Serserileri istemem ama yalnızca alıcıları yolla bana. Evet bayım, içeri buyurun. Satışlar burada. Evet efendim. 80 dolara satın alabilirsiniz. 50'den yukarı çıkamam. Dışarıdaki adam 50 demişti. 50. 50 mi? 78 buçağı biz aldık. Joe aptal budala. Bizi iflas ettirmek mi istiyorsun? Adama neler söyledin? 60'ı olabilir. Buraya bakın bayım. Bütün günümü sizinle harcayacak değilim. İş adamıyım ama kimseye yapışmam. Değiş tokuş edecek malınız var mı? 2 katırım var. Katır. Hey Joe, işittin mi bunu? Bu bay katırlarıyla değiş tokuş yapmak istiyor. Hiç kimse makine çağında yaşadığımızı söylemedi mi size? Artık katırları tutkal yapmaktan başka bir işte kullanmıyorlar. İri güzel katırlar. Biri 7, öteki de 5 yaşında. Belki biraz daha dolaşsak iyi olacak. Dolaşacakmış. En civcivli zamanımızda gelip oyalıyorsunuz bizi. Sonra da dolaşalım diyorsunuz. Joe, kumarbazlarla iş yaptığını biliyor musun? Ben kumarbaz değilim. Bir araba satın almam gerekiyor. Kaliforniya'ya gidiyoruz. Kesinlikle bir araba almalıyım. Ben budalayım zaten. Joe hep benim enayi olduğumu söyler. Sırtımdaki gömleği ona buna vermekten vazgeçmezsem açlıktan öleceğimi söylüyor. Bak senin için ne yapacağım? Köpek maması yapmak için katırlarına 5 dolar veririm. Katırlarımın köpek maması olmasını istemiyorum. Şey belki 10 ya da 7 dolar verebilirim. Bak şöyle anlaşalım. Biz senin katırlarına 20 dolar verelim. Arabada birlikte değil mi? Sen de üstüne 50 dolar koy. Geri kalanını ayda 10 dolar ödemek üzere bir sözleşme yapalım. Ama 80 demiştiniz. Sen hiç nakliyat ücreti ve sigorta diye bir şey işitmedin mi? Bunlar fiyatı biraz yükseltiyor. 4-5 ay içinde bütün borcunu ödersin. Şuraya imzanı at, biz her şeyi hallederiz. Şey, bilmiyorum. Bak buraya. Ben sana sırtımdaki gömleği veriyorum. Sense benim zamanımı harcıyorsun. Seninle konuşacağım 3 araba daha satardım. Bıktım artık. Evet, burayı imzalayacaksın. Peki efendim. Çoğu bu beyefendi için depoyu doldur. Ona benzin de vereceğiz. Aman Tanrım. Ne kadar da inatçı biriydi Joe. O külüstüre ne vermiştik? 30 dolar. 35 değil miydi? Katırları da aldım. Onları 75'e satmazsam ben de iş adamı değilim. 50 peşin, 40 içinde senet aldım. Biliyorum hepsi dürüst değildir ama kaçının borcunu ödediğini görseydin şaşar kalırdın. Adamın biri 2 yıl sonra kendisine yazdığım bir mektup üstüne 200 dolar getirmişti. Kalıbımı basarım, bu da parayı gönderecek. Ah Tanrım, 500 külüstürüm daha olsaydı. Kollarını sıva Joe. Git onları yumuşat ve bana gönder. Bu son satıştan 20 alacaksın. Fena gitmiyorsun. Öğleden sonra güneşinde soluk bayraklar, bugünün yıldızı. 29 Ford Pickup, iyi durumda. 50 dolara ne istiyorsun? Bir zefir mi? Atkılları döşemelerden dışarı fırlamış. Çamurluklar ezilmiş, eğri büğrü yerine oturtulmuş. Tamponlar sökülmüş, sarkıyor. Çamurluğun üstünde radyatör kapağında ve 3 tane de arka tarafta renkli farları olan süslü spor bir Ford. Vites kolunun üstünde koca bir damga. Lastik çamurluklar. Stepne kapağında renkli bir kız, adı Kora. Tozlu ön camlarda ikindi güneşi. Yemek yemeye bile zaman bulamadık. Joe çocuklardan birini gönder de hamburger aldırt. Eski makinelerin patırtılı gürültüsü. Ahmağın biri Chrysler'e bakıyor. Gitti öğren bakalım cebinde parası var mı? Bu köylü çocuklara çok sinsi olurlar. Onu yumuşatıp bana gönder Joe. İyi gidiyorsun. Elbette sattık. Garanti mi? Otomobil olduğu konusunda garanti veriyoruz. Süt annelik edeceğimize garanti vermedik. Buraya bak, sen bir araba satın aldın. Şimdi de yakınmaya başladın. Taksitlerini ödemesen bile umurumda değil. Senetlerin elimizde değil mi? Hemen icraya veririz. Peşine onlar düşer, biz değil. Biz senetlerin turşusunu kurmayız. Öyle değil mi? Biraz daha dikleşirsem polis çağırırım. Hayır, lastikleri değiştirmedik. Defetonu buradan Joe. Hem bir araba satın aldı hem de hala memnun değil. Senden bir biftek alıp yarısını yedikten sonra öteki yarısını geri getirsem ne yaparsın? Burada iş yapıyoruz, biz sadaka dağıtmıyoruz. Düşünebiliyor musun Joe? Hey, şuraya bak. Çabuk git oraya. 36 Pontiac'ı göster. Evet. Dört köşe burunlar, yuvarlak burunlar, paslı burunlar. Küt burunlar, uzun yuvarlak çizgiler. Düz hatlar. Bugün büyük satışlar. Güzel döşemeleri olan yaşlı canavarlar. Kolaylıkla kamyon haline getirebilirsiniz bunları. Kızgın ikindi güneşinde aksları paslanmış 200 treyler. Kullanılmış arabalar. İyi durumda kullanılmış arabalar. Temiz, benzin koyma. Tanrım şuna bak. Birisi gözü gibi bakmış ona. Cadillac'lar, LaSalle'ler, Buick'ler, Plymouth'lar, Descartes'lar, Chevy'ler, Ford'lar, Pontiac'lar. Sıra sıra. İkindi güneşinde farları parlıyor. İyi durumda, kullanılmış arabalar. Yumuşat onları Joe. Tanrım ne olurdu 1.000 külüstürüm olsaydı. Onları pazarlığa hazırla. Gerisini bana bırak. Kaliforniya'ya mı gidiyorsunuz? İşte tam size göre. Eski görünüyor ama daha binlerce kilometre yapar. Yan yana dizilmişler. İyi durumda kullanılmış arabalar. Pazarlıklar. Temiz çalışır durumda. 8. bölüm. Gök yıldızların arasında gri bir renge bürünmüş, ay donuklaşıp iyiden iyiye incelmişti. Tom Joad'la papaz pamuk tarlasında, traktör tekerleklerinin açtığı yolda ilerliyorlardı. Sadece gökyüzünün biraz ısınmış olması sabahı müjdeliyordu. Doğuda, ufukta hiçbir belirti yoktu. İki adam ayaklarının kaldırdığı tozu içlerine çekerek sessizce yürüdüler. ''Umarım yolu iyi biliyorsundur,'' dedi Jim Casey. Gün ardığında kendimi bambaşka bir yerde bulmak hiç hoşuma gitmez. Pamuk tarlası uyanan yaşamla birlikte canlanıyor, yerde yiyecek arayan kuşların kanat çırpışları, tavşanların aceleci ayak sesleri işitiliyordu. Adamların ayaklarının tozun içine sessizce gömülüşü, kurumuş çamurları çatırdatışı, şafağın gizli seslerine karıştı. ''Buralarda yolumu gözüm kapalı bulurum,'' dedi Tom. ''Ancak yalnızca bunu düşünmeye başlarsam yanılabilirim. Ama aklımı başka bir yere verdikten sonra ayaklarım beni doğruca oraya götürür. Ben burada doğdum. Çocukken buralarda koşuştum. Şurada bir ağaç vardır. Bak, gölgesini seçebilirsin belki. Bir seferinde bizim ihtiyar o ağaca ölü bir çakal asmıştı. Çürüyene dek orada asılı kalmış, sonra günün birinde düşmüştü. Kupkuru olmuştu. İnşallah annem bir şeyler pişirmiştir, karnım zil çalıyor. Benim de dedi Casey. Biraz tütün çiğnemek ister misin? Açlığını unutturur. Keşke sabahın köründe yollara düşmeseydik. Aydınlığı bekleseydik. Bir parça tütün ısırmak için durdu. Öyle de güzel uyuyordum ki. Şu çılgın Mülley'in yüzünden oldu dedi Tom. Ödümü patlatıyordu. Beni uyandırıp hoşça kal Tom ben gidiyorum. Daha gezecek birçok yerim var dedi. Siz de yola çıksanız iyi olur. Gün doğduğunda bu topraklardan uzaklaşmış olursunuz. Böyle yaşamaya devam ederse tarla faresi gibi korkak olacak. Peşinden kızılderililer kovalıyor sanırdın. Üşüttü mü acaba? Bilmem. O küçük ateşi yaktığımızda nasıl bir araba geldi gördün. Evde ne biçim yıkılmıştı. Buralarda çok kötü işler dönüyor. Kuşkusuz Muli biraz çıldırmış. Çakal gibi dolaşıp duruyor ortalıkta. Bu onu iyiden iyiye çıldırtır. Çok geçmeden birini öldürür. Köpeklerle ardına düşerler. Açık açık görüyorum bunu. Gittikçe daha kötü olacak. Demek bizimle gelmek istemedi. Hayır dedi Jot. Sanırım artık insanlarla karşılaşmaktan korkuyor. Nasıl oldu da bizimle konuştu acaba? Neyse güneş doğarken John amcalara varmış oluruz. Bir süre sessizce yürüdüler. Baykuşlar gün ışığından saklandıkları ağaç kovuklarına, depolara, ambarlara doğru uçtular. Doğuda gök aydınlanmaya başlamıştı. Artık pamuk fideleriyle beyazlaşan toprak görülebiliyordu. Hepsi birlikte John amcalarda nasıl kalıyorlar aklım almıyor. Bir tek odasıyla mutfağı var. Bir de küçücük bir ahır. Orası epey kalabalık olmalı. John'un bir ailesi olduğunu anımsamıyorum dedi papaz. Yalnız bir adam değil miydi o? Hakkında fazla bir şey kalmamış aklımda. Yeryüzünün en yalnız adamıdır dedi Tom. Çılgın herifin biridir. Biraz Mülley'e benzer. Ama bazı huylar ondan da beterdir. Her yerde görebilirsin onu. Chauvny'de kör kütük sarhoş ya da 12 kilometre ötedeki bir dolun ziyaretinde ya da elinde bir fener kendi evinde çalışırken. Delidir. Kimse onun fazla yaşayacağını sanmıyordu. Onun gibi yalnız bir adam fazla yaşamaz. John amca babamdan yaşlıdır. Her yıl biraz daha sağlam, biraz daha kötü oluyor. Büyük babamdan bile kötü. Şu yaklaşan ışığa bak dedi papaz. Gümüş gibi. John'un hiç ailesi olmadı mı? Oldu olmasın ama dinle de sana onun ne tür bir insan olduğunu anlatayım. Tümüyle kendine özgü bir insandır. Babam anlatırdı. John amcanın genç bir karısı varmış. 4 ay evli kalmışlar. İyi bir ev kadınıymış. Bir gün karnına sancılar girmiş. Gidip bir doktor çağırsan iyi olacak demiş. Ama John amca yerinden bile kıpırdamamış. Alt tarafı karnın ağrıyor işte. Çok yedin. Bir ağrı ilacı al. Karnını öyle doldurdun ki şimdi ağrıyor işte demiş. Ertesi gün kadın komaya girmiş. Öğleden sonra dört sularında da ölmüş. Nesi varmış diye sordu Casey. Yediği bir şeyden mi zehirlenmiş? Hayır, içinde bir şey patlamış. Apandisit gibi bir şey. İşte John amca hep böyle kaygısız bir insandı ama bu ona çok dokundu. Günaha girdiğini söylerdi. Uzun bir süre kimseyle konuşmadı. Görmeyen gözlerle dolaşır durur, kimi zaman da dua ederdi. Kendine gelmesi 2 yıl sürdü. Sonra da hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Vahşileşti. Kendini iyice dağıttı. Ne zaman bizim bir yerimiz ağrısa ya da bağırsaklarımızda kurt falan olsa hemen doktor çağırtırdı. Kadının ölmesinin kendi suçu olduğunu düşünüyor herhalde. Matrak adamdır, hep başkalarına yardım etmeye çalışır. Çocuklara armağanlar verir, yemek torbasını başkasının evinde unutur. Varını yoğunu verdi ama hala mutlu değil. Ara sıra geceleri tek başına dolaşmaya çıkar. İyi bir çiftçidir ama, toprağına iyi bakar. Zavallı adam dedi papaz. Zavallı, yalnız adam. Kadını öldükten sonra sık sık kiliseye gitti mi? Hayır, gitmedi. İnsanlara fazla yaklaşmak istemiyordu. Yalnız kalmaktan hoşlanıyordu. Onu sevmeyen tek bir çocuk bile görmedim. Kimi zaman geceleri bize gelirdi. Biz de onun geldiğini yatağımızın kenarına bıraktığı cikletlerden anlardık. Onun İsa olduğunu düşünürdük. Papaz başı önde yürümeye devam etti. Karşılık vermemişti. Sabahın ilk ışıkları alnını aydınlatıyordu. Yanında sallanan elleri bir gölgeye dalıyor, bir aydınlığa çıkıyordu. Sanki çok özel bir şeyden söz etmiş ve utanmış gibi Tom da susmuştu. Adımlarını sıklaştırdı. Artık uzakta gri bir çizgi görebiliyorlardı. Pamuk fidelerinin arasından bir yılan kıvrıla kıvrıla yola çıktı. Tom olduğu yerde durup ona baktı. Tarla yılanı dedi. Bırak gitsin. Yılanın çevresinden dolaşıp yollarına devam ettiler. Ufukta kırmızı bir çizgi belirdi ve şafağın kasvetli ışığı bölgeyi aydınlattı. Pamuk tarlalarının yeşilliği belirginleşti, toprak soluk kahverengine boyandı. Adamların yüzü donuk parlaklığını yitirdi. Yoğunlaşan gün ışığıyla birlikte Jod'un yüzünün rengi daha da karardı. Ne güzel bir vakit dedi Jod hafifçe. Çocukken bu saatlerde kalkar yürürdüm. Nedir o ilerideki? Dişi bir köpeğin onuruna yolun üstünde erkek köpekler toplanmıştı. özgür bir toplumsal yaşantının türlerini iyice karıştırdığı çoban, melez beş erkek köpek dişiye kur yapmakla meşguldüler. Her biri zarifçe burnunu çekiyor, başı yukarıda pamuk tarlasına gidiyor, arka ayağını kaldırıp toprağı ıslatıyor, sonra da eğilip kokluyordu. Joe'la papaz onları izlemek için durdular. Birden Joe gülmeye başladı. Ey tanrım, ey tanrım! Şimdi köpekler yeniden bir araya toplanmış, tüyleri dimdik olmuş, homurdanmaya başlamışlardı. Hepsi içlerinden birinin kavgayı başlatmasını bekliyordu. Köpeklerden biri dişinin üstüne çıktı. Öbürleri biraz gerileyip dilleri dışarıda ilgiyle seyretmeye koyuldular. İki adam yürümeye devam etti. ''Ey tanrım'' dedi Jod. ''Dişi atlayan köpek bizim Flash olsa gerek. Onun ölmüş olduğunu sanıyordum. Buraya gel Flash.'' Yine güldü. Bu bana Willy Philly için anlattıkları bir olayı anımsattı. O zamanlar çok gençti. Utangaç, aşırı utangaç bir çocuktu. Bir gün Graves'lerin boğasına genç bir inek götürmüş. Elsie Graves'ten başka kimse yokmuş evde. Ama Elsie hiç de utangaç değildi. Willy kıpkırmızı olmuş, tek bir sözcük bile söyleyememişti. Elsie, neden geldiğini biliyorum demiş. Boğa ahırın arkasında duruyor. Neyse birileri gidip ineği boğanın yanına götürmüşler. Elsie ile Willy de oturup seyretmeye başlamışlar. Çok geçmeden Willy ıkınıp sıkınmaya başlamış. Neyin var Willy diye sormuş Elsie. Sanki bilmiyormuş gibi. Willy yerinde doğru dürüst oturamıyormuş. Tanrım demiş kendini tutamayarak. Tanrım, keşke bu işi ben yapıyor olsaydım. Ne duruyorsun Willy demiş Elsie de. Senin ineğin değil mi? Papaz kıs kıs güldü. Biliyor musun dedi. Artık papaz olmamak çok güzel. Ben papazken kimse bana böyle şeyler anlatamazdı. Anlatsalar bile ben gülemezdim. Küfür de edemezdim. Şimdi canım ne zaman isterse küfrediyorum. İnsan içinden gelince küfredebilmeli. Kırmızılık doğrudan ufku boydan boya kaplamıştı. Kuşlar yuvalarından çıkmışlar. Tarlaların üstünde uçuşmaya başlamışlardı. Bak dedi Jod. İleriye bak. John amcanın deposu orası. Değirmen görünmüyor ama depo orada işte. Görebiliyor musun? Daha hızlı yürümeye başladı. Acaba herkes evde mi? Depo tepenin üstünde iyice belirmişti. Aceleyle yürüyen Tom dizlerine dek bir toz bulutu kaldırıyordu. Acaba annem... Deponun ayaklarını gördüler. Küçücük kare bir kutuyu andıran boyasız ve çıplak ev, alçak çatılı ahır gözlerinin önündeydi. Evin bacasından duman tütüyordu. Bahçeye eşyalar, değirmenin motoruyla bıçakları, yataklar, sandalyeler, masalar yığılmıştı. ''Aman tanrım, gitmeye hazırlanıyorlar.'' dedi Jod. Bahçede kenarları yüksek bir kamyon duruyordu. Ama garip bir kamyondu bu. Çünkü önü otomobil biçimindeydi, tepesi ortadan ikiye ayrılmış, buraya bir kamyon kasası oturtulmuştu. Yaklaştıkça bahçeden gelen gürültüleri işittiler. Güneşin köreltici ışınları ufuktan yükselip kamyonun üstüne düştü. Bir adam ve hızla inip kalkan bir çekicin parıltısını gördüler. Sonra güneş evin pencerelerinden yansıdı. Rüzgarın aşındırdığı tahtalar pırıl pırıldı. Yerde dolaşan iki kırmızı tavuk güneşin altında alev alevdi. ''Sesini çıkarma'' dedi Tom. ''Gizlice yaklaşalım.'' Öylesine hızlı yürümeye başlamıştı ki toz bulutu beline kadar yükseliyordu. Pamuk tarlasının kenarına varmışlardı. Şimdi seyrek otların türediği bahçenin sert toprağında yürüyorlardı. Jod sanki yürümeye korkuyormuş gibi yavaşladı. Gözlerini Jod'dan ayırmayan papaz da ona uymak için yavaşladı. Tom başıboş dolaşırcasına ilerledi. Çekingence kamyona yaklaştı. Üstü ikiye bölünmüş bir hat sındı bu. İhtiyar Tom kamyon kasasının içinde durmuş, kenar korkuluklarını çakıyordu. Sinirli, sakallı yüzü işinin üstüne eğilmiş, ağzında altı penilik bir tomar çivi vardı. Ağzından bir çivi alıyor, çekiciyle bir vuruşta çakıyordu. Evin içinde ocağın kapağının kapandığı ve bir çocuğun ağladığı işitildi. Jod kamyon kasasının yanına gidip yaslandı. Babası başını kaldırıp baktı ama onu görmedi. Ağzından bir çivi daha çıkartıp çaktı. Bir grup rengarenk kanatlı, beyaz, mavi ve gri güvercin deponun üstünden havalanıp bir tur attı ve aynı yere konarak aşağıyı gözledi. Jod parmaklarını en alt korkuluğun üstüne koydu. Kasanın içindeki kır saçlı ihtiyar adama baktı. Diliyle dudaklarını ıslatıp alçak bir sesle ''Baba'' dedi. ''Ne istiyorsun?'' diye mırıldandı ağzında bir sıra çivi tutan ihtiyar Tom. Siyah kirli bir şapka, mavi bir iş gömleği, düğmesiz bir yelek giymişti. Blue Jean'in beline iri dört köşe metal tokası olan, yıllardır kullanılmaktan iyice yıpranmış deri bir kemer takmıştı. Ayakkabıları çatlamış, topukları aşınmış, yıllarca güneşin altında yağmurda ve tozda kullanılmaktan birer sandala dönmüştü. Gömleğinin kolları pazularının üstünde gergin duruyordu. Beli ve kalçaları ince, bacakları kalın, kısa ve güçlüydü. Tel tel kırlaşmış sakalının dört köşe bir görünüm verdiği yüzü uzun, çenesi çıkıktı. Çenesinin üstünde değil de yanaklara doğru kırlaşan sakalı ona daha güçlü bir hava veriyordu. Yaşlı Tom'un elmacık kemikleri bronzlaşmış, meşin gibi sertleşmiş, sürekli olarak gözlerini kısması, gözlerinin çevresini küçük kırışıklarla doldurmuştu. Koyu kahverengi parlak gözleri eskisi gibi iyi görmediği için bir şeye bakarken başını öne doğru eğiyordu. Çakılmayı bekleyen iri çivilerin sarılandığı dudakları ince ve kırmızıydı. Çivinin üstüne inmek üzere olan çekici bir an havada asılı kaldı, gözlerini çevirip kendisini rahatsız ettiği için sertçe Tom'a baktı. Sonra çenesi öne kaydı. Tom'un yüzüne daha dikkatli baktı ve yavaş yavaş beyni gördüklerini algılamaya başladı. Çekiç yana düştü. Sol eliyle ağzındaki çivileri çıkardı. Sanki kendi kendine bir gerçeği söylüyormuş gibiydi. Tommy bu dedi. Tommy eve dönmüş. Ağzı yeniden açıldı ama birden gözlerini korkulu bir hava bürüdü. Tommy dedi alçak bir sesle. Kaçmadın değil mi? Saklanman gerekmiyor değil mi? Gergin bir yüzle oğlunun vereceği karşılığı bekledi. Hayır dedi Tom. Kefaletle salıverildim. Özgürüm. Yanımda kağıtlarım var. Kamyonun korkuluklarına tutunarak yukarı baktı. İhtiyar Tom çekicini dikkatle yere bıraktı. Çivileri cebine soktu. Bacaklarını korkuluğun üstünden geçirerek yere atladı ama oğlunun yanında birden garip bir duyguya kapıldı. Tommy dedi. Kaliforniya'ya gidiyoruz. Sana bir mektup yazıp haber verecektik. Sonra sözlerine kendi de inanmayarak ama artık döndün dedi. Sen de bizimle gelebilirsin. Evet gelebilirsin. Evden çaydanlığın düdüğü geldi kulaklarına. İhtiyar Tom omzunun üstünden o yana baktı. Hadi gidip onları şaşırtalım dedi. Gözleri heyecanla parıldıyordu. Annem bir daha seni hiç göremeyecekmiş gibi kötü bir duyguya kapılmıştı. Yüzü sanki biri ölmüş gibi bir ifadeye bürünmüştü. Neredeyse seni bir daha hiç göremeyecek diye Kaliforniya'ya bile gitmekten vazgeçecekti. Ocak kapağının sesi yükseldi evden. Hadi gidip onları şaşırtalım dedi Tom yeniden. Sanki yanımızdan hiç ayrılmamışsın gibi girelim içeri. Bakalım annen ne diyecek. Sonunda Tom'a dokundu. Ürkekçe elini onun omzuna koyup hemen geri çekti. Jim Casey'ye baktı. Papazı anımsıyor musun baba dedi Tom. O da benimle geldi. O da hapiste miydi? Hayır hayır onunla yolda karşılaştım. Burada değilmiş. Babası ciddi bir tavırla elini uzattı. Hoş geldiniz efendim. Burada olduğum için mutluyum dedi Casey. Bir oğlun eve dönüşünü görmek çok güzel. Görülecek bir şey bu. Baba evine döndü ha dedi. Ailesine diye çabucak düzeltti papaz. Dün gece öbür tarafta kaldık. Baba çenesini çıkartıp bir an yola baktı. Sonra Tom'a döndü. Nasıl yapacağız bu işi diye sordu heyecanla. Acaba içeri girip dışarıda kahvaltı etmek isteyen biri var mı desem? Yoksa sen kendin içeri girsen de onun seni fark etmesini mi beklesen? Nasıl yapsak? Yüzü heyecanla canlanmıştı. Kimseyi ürkütmesek iyi olur dedi Tom. Kadını yüreğine indirmeyelim. Uzun bacaklı iki köpek kırıta kırıta önlerinden geçti. Ama yabancıların kokusunu alır almaz kuyruklarını ağır ağır sallayarak dikkatle geri geldiler. Herhangi bir tehlikeye ya da düşmanlığa karşı gözlerini açtılar. Kulaklarını dikip havayı kokladılar. Birisi koşmaya hazır boynunu uzattı ve ağır ağır Tom'un bacaklarına yaklaşıp kokladı. Sonra geri çekilip herhangi bir işaret bekleyerek babaya baktı. Öteki yürekte değildi pek. Gözleri dikkatini çekecek bir şey yararcasına ortalıkta dolaştı. Kırmızı bir tavuk gördü ve ona doğru koştu. Saldırıya uğrayan tavuğun acı acı gıdaklayışı işitildi. Kırmızı tüyler havada uçuştu. Tavuk kanatlarını açarak can havliyle koştu. Köpek başını çevirip gururlu adamlara baktıktan sonra tozun içine çöküp kuyruğunu hoşnutlukla yere vurdu. Hadi dedi baba, hadi içeri girelim. Annen de seni görmeli. Seni görünce yüzünün nasıl olacağını merak ediyorum. Gel zaten şimdi kahvaltı hazır diye bağırır. Tuzlanmış domuz etini az önce ocağa koyduğunu işitmiştim. İncecik tozların örttüğü yolda önden gitti. Evin verandası yoktu. Bir basamaktan sonra hemen kapıdan içeri giriliyordu. Kapının önünde yıllarca üstüne baltayla vurula vurula düzleşmiş bir kütük duruyordu. Ahşap kaplama tozdan aşınmış, zamanla lifler kabartma bir desen gibi ortaya çıkmıştı. Yanan söğüt dallarının kokusu sarmıştı ortalığı. Eve yaklaştıkça bunun yerini kızaran etin, çöreklerin, çaydanlıkta kaynayan koyu kahvenin kokusu aldı. Baba basamağa çıktı ve geniş kısa gövdesiyle kapı aralığında durdu. Ana dedi, dışarıda yoldan yeni gelmiş iki kişi var. Biraz yiyecek verebilir misiniz diye soruyorlar. Tom annesinin sakin, ağır içten dostça sesini işitti. Gelsinler dedi kadın, yeterince yemeğimiz var. Ellerini yıkamalarını söyle, ekmek hazır. Şimdi eti ateşten indiriyorum. Ocağın üstündeki yağın cızırtısı geldi. Baba içeri girerek kapının önünden çekildi. Tom içeriye annesine baktı. Tavadan kızarmış et parçalarını çıkartıyordu. Ocağın açık ağzında kahverengi çörek tepsisi görünüyordu. Kadın başını çevirip kapıya baktı ama güneş Tom'un arkasında parıldadığından sarı güneş ışığının çevrildiği karanlık bir gölge gördü yalnızca. Kibarca başını salladı. "İçeri girin," dedi. "Neyse ki bu sabah fazla ekmek pişirmiştim." Tom olduğu yerde durmuş, içeri bakıyordu. Annesi iri yarı ama şişman değildi. Çocuk doğurmak ve durmadan çalışmak kalınlaştırmıştı vücudunu. Renkli çiçek desenleri olan bir önlük vardı üstünde ama yıkanmaktan rengi atmış, geriye yalnızca çiçeklerin gri çizgileri kalmıştı. Eteği ayak bileklerine dek iniyordu. Taraklı, iri, çıplak ayakları döşemede hızlıca hareket ediyordu. İnce beyaz saçları başının arkasında toplanmıştı. Güçlü çilli kolları dirseklerine dek çıplak, elleri beyaz tenli, şişman bir genç kızınkiler gibi toplu ve narindi. Yeniden başını çevirip güneşe baktı. Yüzü hiç de yumuşak değildi. Kendinden emin, iradeli bir yüzdü bu. Ela gözleri bir insanın başına gelebilecek bütün acıları gördükten sonra sıkıntıları ve kederleri adım adım aşarak yüce bir sakinliğe, insanüstü bir anlayışa ulaşmış gibiydi. Ailenin direği olarak durumunu, kimse tarafından elinden alınamayacak güçlü konumunu biliyor, kabulleniyor, bunu hoşnutlukla karşılıyor gibiydi. Kendisi acıyı ve korkuyu kabullenmedikçe Tom'un ve çocukların acı ve korkuyla karşılaşmayacağını bildiğinden bunları kendi içinde inkar ediyordu. Mutlu bir şey olduğunda da hepsinin gözlerini çevirip kendisine baktıklarını bildiğinden olur olmaz şeylere gülmek bir alışkanlık olmuştu onda. Ama huzur mutluluktan daha önemliydi. Soğukkanlılığına her zaman güvenirdi. Ailedeki önemli yerinden dolayı soylu ve sakin bir güzelliğe sahipti. Yaraları hep o sardığından elleri heyecansız, emin ve sessizdi. Son söz onun olduğu için kararlarında bir tanrıça kadar isabetli ve haklıydı. Kendisi sallandığında ailenin sarsılacağını, umutsuzluğa düştüğü an yıkılacağını, dağılıp gideceklerini biliyor gibiydi. Güneşli bahçeye genç adamın karanlık gölgesine baktı. Baba bir kıyıda durmuş heyecanla titriyordu. "İçeri girsenize," diye seslendi. "İçeri girin bayım." Ve Tom biraz ürkekçe eşikten içeri adımını attı. Annesi hayatından memnun bir tavırla gözlerini tavadan kaldırdı, eli yavaşça yanına indi. Çatal tahta döşemenin üstüne düştü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Göz bebekleri büyüdü. Ağzından hızla soluk aldı. Gözlerini kapadı. "Şükürler olsun Tanrım," dedi. "Şükürler olsun Tanrım." Ama birden telaşlandı. "Tommy'yi aramıyorsun değil mi? Kaçtın mı yoksa?" "Hayır anne, kefaletle serbest bırakıldım. Kağıtlarım yanımda." Jot elini uzatıp annesinin göğsüne dokundu. Kadın çıplak ayaklarıyla hiç ses çıkarmadan ona yaklaştı. Yüzünde şaşkınlık okunuyordu. Küçük eli oğlunun kolunu tuttu, sert kaslarını duydu. Sanki körmüş gibi parmakları yavaşça oğlunun çenesine tırmandı. Tom alt dudağını dişlerinin arasına çekip ısırdı. Kadının gözleri merakla oğlunun dudaklarına kaydı. Dişleri ve dudaklarındaki kanı gördü. O zaman anladı. Kendini hemen tutup elini aşağıya indirdi. "Neyse," diye bağırdı. "Neredeyse sensiz gidecektik. Senin bizi nasıl bulacağını düşünüp duruyorduk." Yere düşen çatalını alıp kızgın yağın içine soktu ve bir parça kızarmış domuz çıkardı. Sonra kahve dolu çaydanlığı ateşin üstünden alıp ocağın arkasına koydu. İhtiyar Tom kıkır kıkır güldü. "Seni nasıl kandırdık değil mi ana?" "Seni kandırmak istemiştik. Becerdik işte." "Koyun gibi aptal aptal baka kaldın. Keşke büyük baba da burada olsaydı da görseydi." Sanki biri alnının ortasına bir çekiç indirmişti. Büyük baba yine kıçına bir yumruk indirir kalça kemiği çıkardı. "Anımsıyor musun? Aldığın ordunun o koca uçak gemisini ateş ettiğini görünce böyle yapmıştı. Bir gün buraya gelmişti Tommy. 800 metre boyundaydı. Al tüfeğini kaptığı gibi ona ateş etti. Büyük baba, acemi çaylaklara ateş etme al, bekle de daha büyüğü gelsin," diye bağırdı. Sonra kendi kıçına pat diye bir yumruk atıp kalça kemiğini çıkardı. Anne bir kahkaha atıp raftan teneke tabakları indirdi. "Büyük baba nerede?" diye sordu Tom. "İhtiyar şeytanı göremiyorum." Anne tabakları mutfak masasının üstüne koydu. Bardakları yan yana yerleştirdi. "Büyük anneyle birlikte ahırda kalıyorlar," dedi gizlice. "Geceleri sık sık kalkıyorlar. Çocukların üstüne basıyorlardı." Baba lafa karıştı. "Evet, büyük baba her gece kızıyordu. Winfield'in üstüne basıyor, Winfield bağırıyor. Büyük baba da ona kızıp altına ediyordu. Bu onu daha da öfkelendiriyordu. Evdeki herkes uyanıyor, bağırıp çağırmaya başlıyordu. Kıkırdamaktan doğru düzgün konuşamıyordu. Ah ne eğlenmiştik. Bir gece herkes ağzını bozmuş küfrediyordu. Ve kardeşin Al şimdi çok zeki bir çocuk oldu. Aman büyük baba, neden gidip korsan olmuyorsun sen?" dedi.
Bu sözler büyük babayı öylesine kızdırmıştı ki koşup tüfeğini kaptı. O gece al tarlada uyumak zorunda kaldı. Ama artık büyük babayla büyük anne ahırda yatıyorlar. Canları istediği zaman rahatça dışarı çıkabiliyorlar, dedi anne. Baba, hadi koş, onlara Tommy'nin eve geldiğini haber ver. Büyük baba onu çok sever. Gidiyorum, dedi baba. Bunu daha önce yapmalıydım. Ellerini kollarını sallayarak kapıdan çıkıp bahçeye geçti. Tom onun gidişini seyretti, dalmıştı. Annesinin sesi onu kendine getirdi. Kahve koyuyordu. Tommy, dedi başını kaldırmadan. Sesi ürkek, çekingendi. Evet, dedi Jod. Her ikisi de birbirinin nedenle utangaç olduğunu biliyor. Bu yüzden daha da utangaçlaşıyordu. Tommy, sana sormam gerek. Çok kızgın mısın? Ne kızgın anne? Kızgın değil misin? Kimseden nefret etmiyor musun? O hapiste seni çileden çıkartacak şeyler yapmadılar mı? Jod yan gözle ona bakıp yüzünü inceledi. Annenin bunları nereden bildiğini merak eder gibi bir hali vardı. Yo, dedi. Gerçi bir süre sinirlerim bozuldu ama ben o gururlu insanlardan değilim. Yaptıklarını önemsemedim. Neden sordun anne? Sanki daha iyi duymak, daha fazlasını öğrenmek istiyormuş gibi ağzı açık oğluna bakıyordu. Sözlerin ardındaki gizli karşılığı arıyordu. Floyd diye bir çocuk vardı, dedi şaşkınlıkla. Annesini tanırdım. İyi insanlardı. Bütün iyi çocuklar gibi biraz deli doluydu. Bir an sustu, sonra hızla konuşmasına devam etti. Bu tür şeyleri pek bilmem ama onun başına gelenler kulağıma çalınmıştı. Çok kötü davranmışlardı ona. Canını yakmışlardı. Öylesine kızmıştı ki gidip daha kötü işler yaptı. Yine yakalayıp yine canını yaktılar. Bu onu çıldırttı. Bir gün üstüne ateş açtılar, o da karşılık verdi. Bir çakal gibi peşine düşüp yakaladılar. Aç kurtlar gibi hırlayıp sağa sola saldırıyordu. Aklını kaçırmıştı. Artık insan değil, iki ayak üstünde yürüyen vahşi bir at gibiydi. Ama tanıyanlar hiç kötülük etmezlerdi ona. Zaten o da tanıdıklarına saldırmazdı. Sonunda öldürdüler çocuğu. Gazeteler onun için ne denli kötü bir insan derse desin, hiç de öyle değildi. Susup kuru dudaklarını yaladı. Gözlerinde o acı soru vardı. Bilmem gerek Tommy, senin de canını çok yaktılar mı? Seni de böyle çıldırttılar mı? Tom'un kalın dudakları dişlerinin üstünde gerildi. Başını eğip iri ellerine baktı. Hayır, dedi. Ben öyle değildim. Susup deniz kabuklarını andıran kırık tırnaklarını inceledi. Ben hep bu tür şeylerden uzak kalmaya çalıştım. O kadar çıldırmadım. Kadın içini çekti. Şükürler olsun Tanrım, diye fısıldadı. Tom aceleyle başını kaldırdı. Anne, evimizi neler yaptıklarını görünce... Kadın gelip yanında durdu. Onlarla yalnız savaşmaya kalkma Tommy, dedi sevgiyle. Çakal gibi avlarlar seni. Tommy, bu konuda epeyce düşünüp taşındım. Bizim gibi 100.000 kişiyi evlerinden attıklarını söylüyorlar. Hepimiz birleşebilseydik kimseyi bu duruma düşüremezlerdi Tommy. Sustu. Tom ona bakarak kirpiklerinin arasında sadece küçük bir parıltı görününceye dek göz kapaklarını ağır ağır indirdi. Bu şekilde düşünen çok insan var mı, diye sordu. Bilmiyorum. Herkes biraz aptallaştı. Uyur gezer gibi dolaşıyorlar. Dışarıda bahçenin ötesinden yaşlıların sesleri geliyordu. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Tom başını çevirip sırıttı. Büyük annem sonunda eve döndüğümü işitti, dedi. Anne, sen eskiden böyle değildin. Kadının yüzü gerildi, gözleri katılaştı. Hiç evimden kovulmamıştım ki, dedi. Ailem hiç yollara düşmemişti ki. Daha önce eşyalarımı, her şeyimi satmamıştım ki. İşte hepsi başıma geldi. Ocağa gidip çörek tepsisini aldı ve teneke tabaklara boşalttı. Sos yapmak için yağın içine un boşalttı. Elleri undan bembeyaz oldu. Tom bir an onu seyrettikten sonra kapıya gitti. Bahçenin ötesinden 4 kişi geliyordu. İnce, üstü başı perişan, aceleci tavırla, küçük adımlarla sıçraya sıçraya yürüyen ve sağ kalça kemiği çıktığı için sağ bacağını kollayan büyük baba en öndeydi. Bir yandan da pantolonunun düğmelerini iliklemeye çalışıyordu. Ama en üstteki düğmeyi ikinci ileğe geçirmiş, bu da tüm düzeni bozmuş olduğu için düğmeleri bulmakta güçlük çekiyordu. Ayağında koyu renk eski bir pantolon, sırtında önü tümüyle açık mavi bir gömlek vardı. İçindeki gri fanilasının önü de açıktı. Pantolonun düğmelerini iliklemekten vazgeçip pantolon askılarını çekiştirdi. Yaramaz bir çocuğunkiler gibi haşin, parlak, küçük kahverengi gözleri, ince ve heyecanlı bir yüzü vardı. Geçimsiz, soysuz, aksi ama aynı zamanda güler yüzlüydü. Kavga eder, tartışır, açık saçık fıkralar anlatırdı. Hep zamparalık ederdi. Çılgın bir çocuk gibi vahşi, hain ve sabırsız, eğlence düşkünüydü. Bulduğu zaman çok içer, yemek yer, durmadan konuşurdu. Arkasında sadece kocası kadar kötü olduğu için hala sağ kalabilen büyük anne, topallaya topallaya yürüyordu. Büyük babanın gaddarlığıyla boy ölçüşerek yırtıcı bir dindarlıkla yaşamını sürdürmüştü. Bir gün dinsel bir toplantıda kendinden geçmiş bir halde kocasına ateş edip neredeyse kaba etinden bir parça uçurmuş. Ondan sonra da kocası kendisine karşı büyük bir hayranlık duyup küçük çocukların böceklere yaptığı gibi ona işkence etmekten vazgeçmişti. Elleriyle eteklerini dizlerine dek kaldırmış, o korkunç savaş narasını atıyordu. Yaşasın zafer, Tanrı'ya şükürler olsun. Büyük anne ile büyük baba bahçeye geçmek için yarışıyorlardı. Durmadan birbirleriyle didişirlerdi. Hem hoşlarına gidiyordu bu, hem de ihtiyaçları vardı. Onların arkalarından ağır düzgün adımlarla ama yine de öndekilerin fazla gerisinde kalmamaya çabalayan babayla Noah geliyordu. İlk çocuk olan Noah uzun boylu ve içine kapanık bir delikanlıydı. Sakin ve şaşkın yüzünde dünyayı yadırgayan bir havayla dolaşırdı. Yaşamı boyunca hiç sinirlenmemişti. Normal insanların delilere baktıkları gibi öfkeli insanlara şaşkınlıkla bakar, onlardan rahatsız olurdu. Noah yavaş hareket eder, az konuşur, tanımayanlar onu aptal sanırdı. Aptal değil, garip bir insandı. Ne büyük bir gururu ne de cinsel dürtüleri vardı. Her şeye karşın kendine yeten garip bir uyumla çalışır ve uyurdu. Ailesini çok sever ama bunu asla belli etmezdi. Ona şöyle bir bakan biri, başının, vücudunun, bacaklarının ya da aklının yapısında bir gariplik olduğunu rahatça söyleyebilir ama bunun hangi uzvunda olduğunu anlayamazdı. Babası Noah'ın bu garipliğinin nedenini bildiğini sanır ama utandığı için bundan asla söz etmezdi. Çünkü Noah'ın doğduğu gece evde yalnız olan baba, karısının çığlıklarından dehşete düşmüş, korkudan çıldırmıştı. Ellerini ve güçlü parmaklarını forceps gibi kullanarak çocuğu bükerek çekmişti. Oldukça geç gelen eve, çocuğun başının şeklini yitirdiğini, boynunun uzadığını, vücudunun çarpıldığını görmüştü. Hemen elleriyle başı ve vücudu düzeltmeye çalışmıştı. Baba bunu her zaman anımsar ve utanırdı. Bu yüzden Noah'ı herkesten çok severdi. Noah'ın geniş yüzünde, ayrık gözlerinde, uzun, ince çenesinde bebeğin o çarpık, şekilsiz başını gördüğünü düşünürdü. Noah kendinden istenilen her şeyi yapabilir, okur, yazar, toplayıp çıkartır ama bütün bunlara hiç önem vermiyormuş gibi görünürdü. İnsanların istedikleri ve gerek duydukları şeylere karşı umursamaz davranırdı. Sakin, garip, sessiz bir evde yaşıyor, sakin gözleriyle dışarı bakıyordu. Tüm dünyaya yabancı ama yalnız değildi. Dördü birlikte bahçede ilerlediler. ''Nerede o? Nerede o Tanrı'nın cezası?'' diye sordu büyük baba. Elleri yeniden beceriksizce pantolonunun düğmelerinde dolaştı. Sonra unutup ceplerine daldı. Birden kapıda Tom'u gördü. Büyük baba olduğu yerde durdu, elleriyle ötekileri de durdurdu. Küçük gözleri kurnazlıkla parıldıyordu. ''Bakın şuna'' dedi. ''Hapishane kuşu. Uzun zamandır Jodlardan biri hapishaneye düşmemişti.'' Birden aklına geldi. ''Onu hapse atmaya hakları yoktu. Ben de yapardım aynı işi.'' O orospu çocuklarının bunu yapmaya hakları yoktu. Anımsamaya devam etti. Yaşlı Turnbull o pis kokarca sen hapisten çıkınca seni vuracağına dair nasıl da yüksekten atıyordu. Onda Hatfield kanı var diyorlar. Neyse ona haber gönderip Jodlara bulaşma dedim. Belki bende demek koy kanı vardır. Eğer Tommy'ye yan gözle bakarsan gebertirim seni. Nasıl da korkutmuştum onu. Konuşmayı izlemeyen büyük anne yeniden bir nara attı. Yaşasın zafer, Tanrı'ya şükürler. Büyük baba Tom'un yanına gelip göğsüne bir yumruk indirdi. Gözleri sevgi ve gururla gülüyordu. ''Nasılsın Tommy?'' ''İyiyim'' dedi Tom. ''Nasıl gidiyor?'' ''Bombok'' dedi büyük baba. Birden yine aklına bir şey geldi. ''Hiçbir Joe'da hapiste fazla tutamayacaklarını söylemiştim. Ahır duvarını yıkan bir boğa gibi Tom o hapisten çıkar gelir demiştim. Ve yaptın işte. Çekil yolumdan, karnım aç.'' İçeri gelip masaya oturdu, tabağını domuz etiyle ve iki iri çörekle doldurup hepsinin üstüne sostan döktü. Daha ötekiler içeri bile girmeden büyük babanın ağzı doluydu. Tom ona bakıp sevgiyle sırıttı. Tam cehennemlik değil mi? Büyük babanın ağzı karşılık veremeyecek kadar dolu olduğu için başını salladı. Kötülük dolu, küçük gözlerinin içi güldü. Ondan daha gaddar biri gelmemiştir yeryüzüne dedi büyük anne gururla. Tanrı'ya şükürler, dünyaya kazık çakacak. Yaşına bakmadan kamyonu kullanmak istiyor diye ekledi öfkeyle. Ama yapamayacak bunu. Büyük babanın ağzındaki lokma genzine kaçtı, soluk alabilmek için öksürdü. Bütün yemekler ortalığa saçıldı. Noah basamakta Tom'un tam karşısında durmuştu. Fal taşı gibi açık gözleri ona değil de çevresine bakıyor gibiydi. Yüzü anlamsızdı. ''Nasılsın Noah?'' dedi Tom. ''İyiyim'' dedi Noah. ''Sen nasılsın?'' Bütün söyledikleri bu kadardı ama yine de rahatlatıcı bir tavırla söylemişti bunları. Anne sos tasının üstündeki sinekleri eliyle kovdu. ''Oturacak yerimiz yok'' dedi. Elinize bir tabak alın da bulabildiğiniz bir yere oturun. İsterseniz bahçeye çıkın. Birden Tom, "Hey papaz nerede? Az önce buradaydı. Nereye gitti?" diye sordu. "Onu görmüştüm ama gitmiş galiba," dedi baba. Büyükanne tiz sesiyle aykırdı. "Papaz mı? Papaz mı var burada? Gidin bulun onu. Soframızı nurlandırır." Eliyle büyük babaya gösterdi. "Onun için çok geç, yemeğini yedi bile. Hadi git de bul papazı." Tom dışarı çıktı. "Hey Jim, Jim Casey," diye seslendi. Bahçenin arkasına doğru yürüdü. "Oh Casey." Papaz deponun altından başını çıkardı, doğruldu, sonra ayağa kalkarak eve doğru yürüdü. "Neden saklanıyorsun orada?" diye sordu Tom. "Yok canım, saklandığım falan yok. Ama insan aile işlerine burnunu sokmamalı. Oturmuş düşünüyordum." "İçeri gir de bir şeyler ye," dedi Tom. "Büyükannem sofrayı onurlandırmanı istiyor." "Ama ben artık papaz değilim ki," diye karşı çıktı Casey. "Hadi gel onu onurlandır. Sana bir zararı dokunmaz. Yaşlı kadıncağızı sevindirmiş olursun." Birlikte mutfağa girdiler. "Hoş geldiniz," dedi anne. "Hoş geldiniz," dedi baba. "Kahvaltıya buyurun." "Önce dua," diye homurdandı büyükanne. "Önce dua." Büyük baba vahşi gözlerini Casey'ye dikmişti. Sonunda onu tanıdı. "Aa, o papazmış," dedi. "İyi adam. Ondan hep hoşlanmıştım," dedi. Büyükanneye öyle çapkın bir tavırla göz kırptı ki yaşlı kadın onun bir şeyi söylediğini sanıp "Kissesini günahkar keçi," dedi. Casey sinirle saçlarını karıştırdı. "Artık papazlık yapmadığımı size söylemem gerek. Eğer burada bulunduğum için mutluluk duyduğumu, iyiliğinize ve cömertliğinize teşekkür ettiğimi söylememe izin verirseniz, eğer bu yeterliyse, dua olarak bunları kabul edin. Ama artık papazlık yapmıyorum." "Oldu," dedi büyük anne. "Ama araya bizim Kaliforniya'ya gidişimiz hakkında bir iki çift lafta sıkıştır." Papazla birlikte ötekiler de başlarını eğdi. Anne ellerini karnının üstünde kavuşturup gözlerini yere indirdi. Büyük anne başını öyle eğmişti ki burnu neredeyse çörek otu tabağına girecekti. Elinde tabağıyla duvara dayanmış olan Tom sertçe eğdi başını. Büyük baba ise başını biraz yana doğru eğmişti. Böylece sinsi bakışlarını papazın üstünden ayırmamış oluyordu. Ve papazın yüzünde dua edercesine değil de düşünürcesine bir tavır vardı. Yalvarmıyor, kehanette bulunuyordu. "Düşünüyordum," dedi. "Dağlarda dertlerine bir çare bulmak için kırlara giden İsa gibi düşünüyordum." "Tanrı'ya şükür," dedi büyük anne. Papaz şaşkınlıkla ona baktı. İsa'nın sıkıntıları iyice artmıştı. Bir türlü çare bulamıyordu. Hiçbir şey gelmiyordu aklına. Savaşmanın ve düşünmenin hiçbir yararı olmadığını hissetti. Yorulmuş, ruhu yıpranmıştı. Tam her şeyin canı cehenneme diyecek bir duruma gelmişti. Bunun üzerine kalkıp kırlara gitti. "Amin," dedi büyük anne. Uzun yıllar boyunca aralıklarda vereceği karşılığın zamanını ayarlamayı öğrenmişti. Yıllardan beri söylenen sözleri dinlemiş, üzerlerinde düşünmüştü. "Ben İsa gibi olduğumu söylemiyorum," diye sürdürdü papaz. "Ama ben de onun gibi yorulmuştum ve aklım karışmıştı. Yanıma hiçbir şey almadan kalkıp onun gibi kırlara gittim. Geceleri sırt üstü yatar yıldızları seyrederdim. Sabahları da güneşin doğuşunu. Öğlenleri tepenin üstünden kuruyan toprağa bakardım. Akşamları güneşin batışını gözlerdim. Kimi zaman eskisi gibi dua ederdim. Ama ne için dua ettiğimi anlayamazdım bir türlü. Tepeler de oradaydı, ben de. Artık birbirimizden ayrı değildik. Bir bütündük sanki. Ve bu bütün kutsaldı." "Ulu Tanrım," dedi büyük anne. Huşuyla kendinden geçmek istercesine öne arkaya sallandı. "Düşünmeye başladım ama bu düşünmek değil, ondan daha derin bir şeydi. Birlikte olunca nedenli kutsal olduğumuzu düşündüm. Birleşen insanlık da kutsaldı. Ancak zavallı, küçücük bir insan lokmasını ağzına alıp kaçtığında, bağırıp çağırarak dövüşmeye başladığında kutsallığını yitiriyordu. Bu tür insanlar kutsallığı mahvediyordu. Ama birlikte çalışan insanlar var. Birbirleri için değil, tüm insanlık için çalışanlar. İşte doğru olan, kutsal olan bu. Ama bu kez kutsal demekte ne demek istediğimi bile bilmediğimi düşünmeye başladım." Sustu ama bükük başlar öylece kalmıştı. Çünkü ancak amin işaretiyle başlarını kaldırmaya köpekler gibi koşullandırılmışlardı. "Eskisi gibi dua edemiyorum. Kahvaltının kutsallığından memnunum. Burada sevgiyle karşılaştığım için memnunum. Hepsi bu kadar." Başlar hala eğikti. Papaz çevresine baktı ve birden aklına geldi. "Amin," dedi ve başlar doğruldu. "Amin," dedi büyük anne. Sonra kahvaltısını yemeğe koyuldu. Yumuşamış çörekleri dişsiz çenesiyle çiğnedi. Tom hızla yiyor, baba ağzını şapırdatıyordu. Yiyecekler bitip kahve içilene dek kimse konuşmadı. Sadece dişlerin arasında ezilen yiyeceklerin çıtırtısıyla kahvenin höpürtüsü işitildi. Anne yemeğini yiyen papazı inceliyor, gözleri sorular soruyor, araştırıyor, anlıyordu. Sanki artık insan değil de bir ruhmuş, yerin altından gelen bir sesmiş gibi bakıyordu ona. Erkekler yemeklerini bitirip tabaklarını masaya bıraktıktan sonra kahvelerini son yudumuna dek içtiler. Sonra baba, papaz, Noah, büyük baba ve Tom hep birlikte dışarı çıkıp eşya yığınına, tahta karyolalara, değirmene ve eski pullağı hiç aldırmayarak doğruca kamyonun yanına gittiler. Çamdan yapılmış yeni kenar korkuluklarına dokundular. Tom kapağı açıp büyük yağlı makineye baktı. Babası da gelip yanında durdu. Almadan önce kardeşin al iyice bir gözden geçirdi onu dedi. İdare edeceğini söyledi. Nereden biliyor ki? Kendini beğenmişim biri o dedi Tom. Bir şirkette çalıştı. Geçen yıl bir kamyon kullandı. Epeyce bilgi sahibi oldu bu konuda. Artık zeki bir delikanlı o. Biliyor. Al motor tamir edebiliyor. Nerede şimdi o diye sordu Tom. Şey dedi baba. Sağda solda zamparalık ediyordur. 16 yaşında zeki bir delikanlı onun için rahat durmuyor. Kızlardan ve arabalardan başka bir şey düşünmüyor. Çok açık göz çocuk. Bir haftadır geceleri gelmiyor. El yordamıyla önünü kapamaya çalışan büyük baba sonunda mavi gömleğinin düğmelerini fanilasının iliklerine geçirmeyi başarmıştı. Gerçi parmakları bir şeyin ters olduğunu hissetti ama ne olduğunu anlamaya çalışmadı bile. Parmakları pantolonunun düğmelerine indi. Ben de onun gibiydim dedi neşeyle. Hatta ondan daha azgındım. Dediğin gibi cehennemliktim. Aldan bir iki yaş büyükken Salisov'da kamp kurulmuştu. O henüz kendini beğenmiş süt kuzusunun biri. Ama ben daha büyüktüm. İşte o kampta bir toplantıya gitmiştik. 500 kişi vardı. Piliçler de enfesti. Sen hala cehennemliksin büyük baba dedi Tom. Biraz öyleyim. Ama nerede o eski halim? Neyse bir Kaliforniya'ya gidip portakal toplamaya başlasam. Ya da üzüm. Hiç doyasıya üzüm yemedim. Koca bir salkım üzümü kopartıp yüzüme gözüme süreceğim. John amca nerede diye sordu Tom. Rosa Sar nerede? Ruthie ile Winfield? Kimse onlardan söz etmedi henüz. Kimse de sormadı ki dedi baba. John bir şeyler satmak için Salisov'a gitti. Tulumbayı, aletleri, tavukları, getirdiğimiz öteki şeyleri satacak. Ruthie ile Winfield'ı da yanına aldı. Gün doğmadan çıktılar yola. Hayret yolda hiç görmedim onları dedi Tom. Sen otoyoldan geldin değil mi? Onlar arka yoldan. Covington'dan gittiler. Rosa Sorn zaten Connie'nin ailesiyle kalıyor. Ey tanrım, sen Rosa Sorn'un Connie Rivers'la evli olduğunu bile bilmiyorsun. Connie'yi hatırlayacaksın, sevimli bir çocuktur. Rosa Sorn'un 3-4 ayı kaldı. Karnı burnunda ama kendisi iyi. Tanrım dedi Tom. Rosa Sorn küçücük bir çocuktu. Şimdi gebe demek ki. İnsan uzakta olunca 4 yıl içinde neler oluyor neler. Batı'ya ne zaman gitmeyi düşünüyorsun baba? Bütün bu eşyaları satmak zorundayız. Eğer al zamparalığı bırakıp eve gelir, bunların hepsini kamyona yüklerse, yarın ya da öbür gün yola çıkabiliriz. Fazla paramız yok. Biri de Kaliforniya'nın 1000 kilometre ötede olduğunu söyledi. Ne kadar erken yola çıkarsak, oraya varabilmemiz o kadar kesinleşir. Para durmadan suyunu çekiyor. Sende hiç para var mı? Topu topu birkaç dolar. Sizin kaç paranız var? Evdeki bütün eşyaları sattık. Sonra da hepimiz pamuk topladık. Büyük baba bile. Öyle dedi büyük baba. Sonra bütün paramızı bir araya koyduk. Ancak 100 dolar etti. 70'ini kamyona verdik. Al'la ben onu şuradan ikiye ayırdık. Al vidaları sıkıştıracaktı ama gezip tozmaktan baş alamıyor ki. Yola çıktığımızda yanımızda herhalde 150 dolar olacak. Şu tanrının cezası kabak lastikler bizi fazla uzağa götürmez. Bir iki yedek kalmalı. Neyse yolda buluruz sanırım. Güneş yükselmiş ışınlarıyla ortalığı kavurmaya başlamıştı. Kamyonun korkuluklarının gölgeleri yerde siyah çizgiler oluşturmuştu. Kamyon boya ve makine yağı kokuyordu. Tavuklar güneşten kaçıp aletlerin durduğu barakaya saklanmışlardı. Domuzlar ahırda ince bir gölgenin düştüğü çitin kıyısına yatmışlar. Zaman zaman tiz çığlıklar atıyorlardı. İki köpek soluk soluğa kamyonun altındaki kırmızı tozların üstüne uzanmıştı. Dışarı sarkmış dillerini toz kaplamıştı. Baba şapkasını gözlerinin üstüne indirip yere çömeldi. Sanki ancak bu durumda düşünüp çevresini seyredebiliyormuşçasına Tom'u dikkatle inceledi. Eski meyus tutmuş, yeni kasketine, giysisine, yeni ayakkabılarına uzun uzun baktı. ''Bütün paranı bu giysilere mi yatırdın?'' diye sordu. ''Başına bela olacak bu giysiler.'' ''Hapishanede verdiler.'' dedi Tom. ''Çıkarken.'' Kasketini çıkartıp hayranlıkla seyretti. Sonra onunla alnını silip kulağının üstüne yatık bir biçimde başına koyduğu gölgeliğini çekti. ''Sana bayağı güzel ayakkabı vermişler.'' dedi baba. ''Öyle.'' diye babasını onayladı Jot. ''Ama sıcak bir günde yürümeye hiç elverişli değil.'' Babasının yanına çömeldi. Eğer korkulukları sağlamlaştırdıysanız eşyaları yükleyebiliriz, dedi Noah ağır ağır. Yükleyelim ki eğer al gelirse ben de kullanabilirim. Eğer istediğim buysa, dedi Tom. McAllister'da kamyon sürerdim. İyi, dedi baba. Sonra başını çevirip yola baktı. Eğer yanılmıyorsam açık göz bir delikanlı kuyruğunu sürüye sürüye eve geliyor. Çok bitkin görünüyor. Tom'la papaz yola baktılar. Ve al göründüğünü fark edince omuzlarını geriye attı. Ötmeye hazır bir horoz gibi salına salına bahçeye girdi. Tom'u ancak yakına gelince tanıyabildi. O zaman yüzünde kendini beğenmiş tavır değişti. Gözleri hayranlık ve saygıyla parıldadı. Kabadayı da uçtu gitti. Topuklu ayakkabılarını göstermek için paçaları kıvrılmış sert bluzeni, üstünde bakır şekiller bulunan 6 santimetre enindeki kemeri, mavi gömleğindeki kırmızı çizgilerle Stetson şapkasının fiyakalı duruşu bile onu ağabeyinin düzeyine getirmiyordu. Çünkü ağabeyi bir adam öldürmüş, kimse de bunu unutmamıştı. Kendi yaşıtları arasında az da olsa bir saygınlık kazandıysa bile bunun kardeşinin bir adam öldürüşüne bağlı olduğunu biliyordu. Salisov da onu gösterip, işte Alcott bu, ağabeyi kazmayla birini öldürdü, dediklerini işitmişti. Ve şimdi onlara yaklaşan al kardeşinin hiç de sandığı gibi bir kabadayı olmadığını gördü. Kardeşinin dalgın gözlerine hapishanenin durgunlaştırdığı ister yaltaklanma ister karşı koyma olsun, gardiyana hiçbir duyguyu belli etmemek üzere eğitilmiş donuk, katı yüzüne baktı. Ve bir anda al değişti. Farkında olmadan kardeşine benzedi. Yakışıklı yüzü düşünceli bir tavır aldı. Omuzları sarktı. Tom'un nasıl olduğunu unutmuştu. Selam al, dedi Tom. Hey, kazık kadar adam olmuşsun. Sokakta görsem tanımazdım. Belki Tom sıkmak ister diye elini hazır tutan al memnunlukla seyretti. El sıkıştılar. Birbirlerinden hoşlanmışlardı. Kamyondan anladığını söylediler, dedi Tom. Kardeşinin ukalalıktan hoşlanmayacağını sezen al, fazla bir bilgim yok, dedi. Gene orada burada sürtüyordun herhalde. Bitkin görünüyorsun. Yine de eşyaları satmak için Salisov'a götürmen gerek. Al kardeşi Tom'a baktı. Sen de gelir misin, diye sordu umursamaz bir tavırla. Hayır, gelemem, dedi Tom. Buradakilere yardım edeceğim. Yolda beraber oluruz. Al kendini tutamadı. Kaç? Kaçtın mı? Hayır, dedi Tom. Kefaletle bırakıldım. Ya, dedi Al biraz düş kırıklığına uğrayarak. 9. Bölüm. Küçük evlerdeki ortakçılar babalarından ve büyük babalarından kalan eşyaları topluyorlardı. Batıya doğru yola çıkmak üzere hazırlanıyorlardı. Erkekler acımasızdı çünkü geçmişleri mahvolmuştu. Ama kadınlar geçmişlerinin gelecek günlerde kendilerini nasıl geri çağıracağını biliyorlardı. Erkekler ambarlara ve ahırlara girip çıkıyorlardı. Şu pulluk, şu tırpan, anımsıyor musun savaşta nasıl hardal ekmiştik? Hani adamın biri o kauçuk ağacını dikmemizi istemişti. Zengin olursunuz demişti. Getir o aletleri. Birkaç dolar kazanırız onlarla. Pulluk için 18 dolar, bir de nakliye ücreti. Sears Roebuck. Kuşum takımları, arabalar, tohumluklar, küçük çapalar. Çıkarın onları, yığın şuraya. Arabalara yükleyin, kasabaya götürün. Kaça satarsanız satın. Atları ve arabayı da satın. Artık hiçbiri işimize yaramaz.